Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minel mutedahhirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Tevbe suresinin 23. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizden niyazımız, ayet ayet hayatımızın her alanını hidayetiyle bereketlendirmesi ve bizim gerek düşünce dünyamız, gerekse duygu dünyamız ve hayatımızın her alanı bu ayetlerin verdiği hidayet ışıklarıyla aydınlanmasıdır. Rabbimizden niyazımız budur. Kur'an'la bütünleşmek, Allah'ın ayetleriyle kendimize yön ve yol çizmek, bizim şu alemde yapabileceğimiz en güzel kulluk gayretlerinin başında gelir. Muvaffakiyeti Yüce Hazretinden niyaz ediyoruz. Elimizden tutmasını, yüreğimizden tutmasını, bizi hak üzere sebat ettirmesini ve muradı ne ise bu ayetlerden Rabbimizin onu doğru anlamayı bize nasip etmesini yine Yüce Hazretinden niyaz ederiz. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu âbâekum ve ihvânekum evliyâ in istehabbul küfrâ alel iman. Ey iman edenler! Eğer imana karşı küfrü sevip tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi dost edinmeyin. Dostlar edinmeyin. Ve men yetevellehum minkum fe ulaike humuz zalimun. Sizden her kim onları dost edinirse işte zalimler böyleleridir. Onlar da artık tam zalim olmuş olurlar. Evet. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da bizi birbirimize bağlayan, bizi birbirimizle kardeş kılan ve aramızdaki hukuku artıran en önemli değerin, en önemli prensibin, en önemli kaidenin iman olduğuna dikkat çeker. İnsanlar arası çok farklı ilişkilerimiz olur. Efendim, ana baba ilişkisi en temel ilişkilerden birisi. Sizin dünyaya gelmenize bir şekilde vesile olmuş kimseler. Üzerinize birçok hizmetler yapmış kimseler, emekleri geçmiş, sizin için zorluklara katlanmış büyükler, anneler ve babalar. Üzerimizde çok hakları var. Yine insanlardan öyleleriyle ilişkilerimiz olur ki, onlarla mesela komşuluk ilişkisi önemli bir ilişkidir. Mesela akrabalık ilişkisi önemli bir ilişkidir. Ortaklık ilişkisi, ticari ilişkiler, aile ilişkisi, karı koca ilişkisi, evlat çocuk ilişkisi, bunların her biri önemli ilişkilerdir. Her biri değerlidir. Ancak bunların üzerinde bir ilişki tarzı vardır ki bizim ülfetimizi sağlayan, bizi birbirimize yaklaştıran ve kaynaştıran, bütünleştiren, yek vücut haline getiren bir değer vardır ki o da iman değeridir. Yani Allah'a, Resulüne ve ahiret gününe iman. Şayet bu iman değeri varsa biraz önce saydığımız ilişkilerin efendim değeri daha da yükselir. Şayet bu ilişkiler içerisinde iman omurgası yoksa o zaman ilişkilerin boyutları, dereceleri, seviyeleri çok daha farklılaşır. Bakınız burada Rabbimiz eğer diyor ananız, babanız, kardeşleriniz, yakınlarınız bir şekilde eğer küfrü imana tercih etmişlerse, yani kafir iseler onlar, onları kendinize sırdaş edinmeyin. Onları kendinize böyle üzerinizde bir takım yönetim hakkı olan kimseler olarak kabul etmeyin. Onlar size her hayatın her alanında artık yön çizme haklarını kaybetmişlerdir. Baba da olsalar böyledirler, kardeş de olsalar böyledirler. Zira artık en temel değer olan iman değerinde bütünleşememişsiniz. Bu sırra dikkat çekiyor Rabbimiz ve buyuruyor ki her kim buna rağmen, yani kafir olan anne babasını, kardeşini, annesini, her neyse kafir olan bu kimseleri kendilerine dost ediniyorsa, yani veliyül emir, işlerini yöneten kimseler olarak onları kabul ediyorlarsa ve hatta onlar da öyle bir dostluk ki her şeylerini paylaştıkları, sırlarını paylaştıkları bir dost gibi onları kabul ederlerse bu diyor zulüm olur Cenab-ı Hak. Bunu yapan da zalim olur. Zulüm en büyük günahlardan birisidir. Allah'a şirk koşmak da bir zulümdür. Efendim, zulmün binlerce çeşidi vardır. İşte bu noktada kafir olan ana babasını dost edinen kimse de zalimler sınıfının içine dahil olur. Ve zalimler de mutlaka azap görecek kimselerdir. Bu bakımdan Kur'an'ı doğru anlamak, dini doğru kavramak gerekiyor. Anne baba arasındaki, anne baba evlat arasındaki ilişkide din son derece belirleyici. Nitekim Kur'an-ı Kerim yine Nuh Aleyhisselam'ın oğluyla ilgili bir misali gözlerimizin önüne getirir. Ve işte o tufan hadisesinde inkarcılar boğulup da müminler, Nuh Aleyhisselam'ın etrafında bulunan inananlar efendim gemide kurtulunca oğlu Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da inkarcıların safında, babasına iman etmemiş ve dolayısıyla gemiye alınmamış. Gemiye gelmek istememiş zaten. Ve dalgalar yükselmeye başlayınca o Nuh Aleyhisselam'ın oğlu dağa doğru tırmanıyor. Ve babası gel evladım dediyse de beni dağ korur diyor. Derken diyor aralarına bir dalga girdi. O da boğulanlardan oldu buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve tufan bittikten sonra Nuh Aleyhisselam, ya Rabbi oğlum da benim ehlimdendi. Hani senin vaadin vardı ya Rabbi, ehlimi de kurtaracaktın anlamında bir yakarışta bulununca Cenab-ı Hak innehu leyse min ehlik buyurur. Hayır, o senin ehlinden değil. İnnehu amelun gayru salih. O salih olmayan bir iştir, yapmıştır tabiri caizse. Ve dolayısıyla doğru yolda değildi. Doğru bir duruş sergilemedi. O senin ehlinden olamazdı. Çünkü iman etmemişti. Ve Cenab-ı Hak tavsiye eder, sakın der, ya Nuh, cahillerden olma, bilmeyenlerden olma, bu hakikatin gafillerinden olma dercesine bir uyarı gelir Nuh Aleyhisselam'a. Bakınız, evlat baba, onun için büyükler derler ki sulbümden gelen değil derler. Yolumdan gelen evladımdır. Yani benim yolumu takip ediyorsa o bendendir. Takip etmiyorsa benden değildir demişlerdir. İşte bu itibarla bu son derece önemli bir bakış açısıdır. İslam merkezinde Allah olan bir dindir. Biz bütün değerlerimizi, ölçülerimizi Allah'a göre belirleriz. Yani daha doğrusu Allah bizim ölçülerimizi koyar, biz de o ölçülere uyarız. Ve Yüce Rabbimiz bizim aramızdaki o ilişkileri iman merkezli bir ağ olarak ortaya koyar. İmanı merkeze alırız biz her konuda. İşte burada da böyle dikkat edilirse Yüce Rabbimiz babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. O samimi sırdaş dostlar ve işinizi havale edeceğiniz veliler, veliyül emir olarak onları kabul etmeyin. Böyle yaparsanız tam da zalim olursunuz uyarısında bulunur. Bir sonraki ayet de bununla ilgilidir adeta. Kul de ki ey Nebi-i Ekrem, İn kâne âbâukum, eğer sizin babalarınız, ve ebnâukum oğullarınız, ve ihvânukum kardeşleriniz, ve ezvâcukum eşleriniz, ve aşiretukum kabileniz, ve envâlun iktaraftumûhâ, kazandığınız mallar, ve ticaretun tahşevne kesâdehâ, duraklamasından, zarara uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, ve mesâkinu terdavnehâ, evleriniz, köşkleriniz, efendim daireleriniz, hoşunuza giden daireleriniz, köşkleriniz, evleriniz, şayet ehabbe ileyküm minallahi ve rasulih, ve cihadin fi sebili, şayet bu sayılanlar Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihattan size daha sevimli ise, sizin için daha önemli, daha sevgili ise, feterabbesu hatta yetiyallahu bi emrih, artık Allah emrini verinceye kadar, hakkınızda hükmü verinceye kadar bekleyin bakalım. Yani hatta bazı mütercimler bunu azap emri, başınıza bela, musibet noktasında Allah'ın başınıza getireceği şey, artık onu bekleyin. Vallahu la yehdil kavmel fasikin, Allah fasıklar güruhunu hidayete erdirmez ya da onlara doğruyu göstermez. Onlar doğru yolu bulmazlar. Allah onlara doğru yolu lütfetmez. Şimdi dikkat edilirse burada bir takım insanın en yakınları ya da gönlünü, gözünü bir şekilde dolduran değerleri efendim sayılıyor. Babalar önemli. Çok yönden önemli. Ailenin bir şekilde direkleri, ailenin geçimini temin eden, efendim insana sahip çıkan, aile üzerinde bir otorite olan aile büyüğü, sizin var olmanızın sebeplerinden ya da vesilelerinden biri. Burada babalarınız diye umumi olarak baba ifade ediliyor. Bunun içinde aynı zamanda tabii anneleriniz de girer. Çünkü anne ve baba aile büyüğü olarak böyle bir noktada konumlanırlar. Ve ebnâüküm, oğullarınız. İşte oğul da burada çoluk çocuğunuz anlamında kullanılabilir. Hem kızlarınız, hem oğullarınız, evlatlarınız. Burada bazen çoluk çocuğunuz dersiniz, hepsini kastedersiniz. Burada da sadece erkek evlatlar kastedilmiş değil, her ikisi birden kastedilmiştir. Ama insan tabii Arap toplumu da, genelde bütün toplumlarda erkek evlatları biraz daha fazlaca tabiri caizse aileye ait görülüp, hani kız evlat evlendikten sonra aileden ayrılıyormuş gibi algılandığı için insanlar daha çok erkek evladına meylediyorlar. Sevgileri onlara daha çok demek ki hasrediyorlar. Yüce Rabbimiz onun için de insanların daha çok böyle gönüllerine oturan isimleri öne çıkarmış oluyor ya da varlıkları öne çıkarmış oluyor. Ve ihvanukum, ve sizin kardeşleriniz, anne baba bir kardeşleriniz ya da anne bir baba ayrı ya da baba bir anne ayrı kardeşleriniz, eşleriniz, kavmi kabileniz, bir de mallar, bakınız mallar, insanın gönlünü çoğu zaman verdiği mallar. Hatta mal kelimesi Arapçada meyil kelimesiyle aynı kök harflerine sahiptir. Onun için gönüllerin aktığı şey. İnsanlar mallarını da severler. Sahip oldukları şeyi de severler. Ticareti severler insanlar. Evlerini severler. Hele hele güzel evleri varsa severler. Bütün bunları Cenab-ı Hak sayıyor sayıyor. Sonra eğer diyor bunlar size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihat etmekten daha sevgili ise, daha sevimli ise, daha muhabbeti yoğunsa sizin gönlünüzde, o zaman tabiri caizse siz Allah'ı bunların gerisine atmışsınız demektir. Bunları sevmek suç değil. Bakınız burada çok ince bir nokta var. Bunlara dikkat etmek lazım. Yüce Rabbimiz bunları niye seviyorsunuz, sevmemelisiniz buyurmuyor. Ya bunların sevgisi Allah sevgisinden, Resulullah sevgisinden ve Allah yolunda cihat sevgisinden daha öne geçmesin. Çünkü fıtridir. İnsan annesini sever, babasını sever, kardeşini sever, çocuğunu sever, evini sever, arabasını sever, işte malını sever, mülkünü sever. Bu sevgiler tabiidir. O sevgileri yaratan da Allah. Ancak bu sevgiler daha büyük bir sevgi uğruna feda edilebilmelidir gerektiğinde, zaruret olduğunda, ihtiyaç olduğunda. Zira Yüce Rabbimiz buyurur ki, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ. İman edenlerde Allah sevgisi her şeyden çok daha şiddetlidir. Hatta bu ayetin makabli, yani bir öncesi şöyledir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ. İnsanlardan öylesi vardır, bir takım kendilerine putlar edinirler. Ve onları Allah sever gibi severler. Halbuki müminlerde Allah sevgisi her şeyden çok daha şiddetlidir. Yüce Rabbimiz böyle buyurur. Demek ki insanın bir şeyi Allah'tan fazla sevmiş olması ya da Allah gibi sevmesi, Allah sever gibi sevmesi o insanı şirke düşürüyor. Ve burada muhabbette ifrata düşülmüş oluyor. Bu son derece önemli bir konu. Bu Allah gibi sevdiğiniz şey her neyse, yani bu insanın eşi olabilir, bu kendi çocuğu olabilir, malı olabilir, mülkü olabilir, şirketi olabilir, efendim bu insanın ne bileyim mürşidi olabilir, hocası olabilir, sevip saydığı bir başka lider olabilir, her şey olabilir. Eğer bu sevgiler nerede Allah sevgisine denk hale geldiyse, bunun da ölçüsü şu: bir yerde Allah'ın emri var, Allah'ın ortaya koyduğu bir efendim hüküm var, bir de bu sevdiklerinizin istekleri var. İkisi çakıştığında, eğer siz Allah'ın emrini tercih etmiyor da o sevdiğiniz kimselerin, varlıkların arzularını öne alıyorsanız, işte tam da siz esasen o sevdiğiniz şeyi Allah'a ortak koşmuş oluyorsunuz. Bu çok dikkat etmemiz gereken bir hassas konudur. Evet, biz bunları seveceğiz. Anamızı, babamızı, kardeşlerini seveceğiz ama bu sevgiler hiçbir zaman Allah'ın sevgisinden, Resulullah'ın sevgisinden ve Allah yolunda cihattan öne geçmemeli. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Doğrusu şunu anlayabiliyoruz: Allah'ın sevgisinin önüne geçmeyecek bunlar. Resulullah'ın sevgisinin de önüne geçmeyecek. Bakınız. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da zaten hadis-i şeriflerinde öyle buyururlar: hiçbiriniz ben kendisine malından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamaz. Yani gerçekten kamil bir iman etmiş olamaz buyurur Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da. Çünkü Allah öyle buyuruyor. Onların sayısız hikmetleri var. Resulullah'ı sevmek, bunun üzerine müstakil belki bir ders yapmak lazım. Ayrı bir şey. Buradaki ölçü çok önemli. Demek ki Allah ve Resulullah sevgisi her sevginin önünde olacak. Üçüncü şık, zaman zaman unuttuğumuz fakat çok daha dikkatimizi çeken bir konu burada. Ve cihadin fi sebilih diyor Yüce Rabbimiz. Allah yolunda cihad etmek de size çok sevimli gelecek. Öyle sevimli gelecek, öyle sevimli gelecek ki bunu siz annenizden, babanızdan, çocuğunuzdan, işte malınızdan, mülkünüzden, ticaretinizden, her şeyden daha çok seveceksiniz. Ne dehşet bir şey. Demek ki bir yerde Allah'ın dinini yaymak, Allah'ın dinini öğretmek, Allah'ın dinini yaşamak ve yaşatmak adına bir gayretler var diyelim, bir hizmetler var diyelim, bir savaş var diyelim, bir cihat var diyelim. Bu cihat kelimesi öyle geniş bir kelimedir ki, cihat sadece harp anlamına gelmez. Sadece işte düşmanla savaşmak anlamına gelmez. Ya Allah'ın rızasını elde edebileceğimiz her türlü hizmet, her türlü davranış, her türlü gayret bunun içine girer. Ama daha çok da Kur'an'da tabii cihat kavramı özellikle İslam düşmanlarına karşı, Allah düşmanlarına karşı yapılan, canla başla yapılan efendim savaşlar, canla başla yapılan gayretler için kullanılır. İşte Yüce Rabbimiz bunlar adına bu bir takım insanın babası istemez diyelim gitmesini, böyle bir hizmete gitmesini, cihada gitmesini istemez. Ama siz de son derece onu zaruri görürsünüz, önemli görürsünüz efendim. Orada işte Allah yolunda cihadı tercih edeceksiniz buyuruyor Rabbimiz. İşte çoluğunuz, çocuğunuz istemeyebilir. Bir takım ticaretiniz buna engel olabilir. Yani bir takım oluyor işte, insan dünya meşgalesi bir giriyorsunuz. Artık ahireti unutuyorsunuz adeta. Böyle insanlar hadi Allah için dediği zaman yüzünüzü çeviriyorsunuz. İşte buralar çok tehlike noktalar. Cenab-ı Hak gözümüzde bu üç şeyin dışındaki her şeyin ikinci plana atılmasını istiyor. Allah, onun Resulü ve Allah yolunda cihat. Bu üç konu son derece öncelikli bir konu olmasını Yüce Rabbimiz murad ediyor. Burada bir konuya daha dikkat çekelim. Anne babaya ya da yakın akrabaya bu noktada eğer bizimle aynı düşünmüyorlarsa, hatta kafirseler bile düşmanlık etmemizi gerektirmiyor belki. Dost olmayın buyuruyor Cenab-ı Hak. Tamam, dost olmayacağız ama düşman da olmayacağız belki. Fakat şöyle, eğer onlar bize düşman saflarında müminlere karşı savaş açmışlarsa orada elbette onlar da düşmandırlar. Onlar da diğer düşmanların hak ettikleri cezaya bir şekilde erişirler. Çünkü biz biliyoruz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde de Bedir Savaşı'nda olsun, Uhud Savaşı'nda olsun böyle bazen akrabalar karşı karşıya gelmiştir. Çünkü iman müminler için son derece tercih edilen bir konudur. Eğer o noktada müminlere karşı onlar savaş açıyorlarsa elbette diğerlerine yapılan onlara da yapılır. Fakat böyle bir savaş hali yok. Ama kafirler diyelim, Allah muhafaza buyursun, ailelerimize Cenab-ı Hak inkarın her çeşidini efendim ailelerimizden uzak eylesin. Fakat diyelim oldu. Burada onların küfre, yani inkâra ve şirke dair isteklerini yerine getirmeyiz. Fakat dünyevi anlamda onlar diyelim hasta oldular, hastalıklarıyla ilgilenmemiz gerekiyor. Aç kaldılar, onları doyurmamız gerekiyor. Yani onlara iyilikler yapmamızın önünde bir engel yok. Onlar kafirdir diye her türlü ilişkiyi kesmek gerekmiyor. Diğer bazı ayetlerde Yüce Rabbimiz bu konuya da dikkat çeker. Yani eğer onlar şirke zorlamazlarsa, hatta şöyle buyurur, ve sahibhuma marufa buyurur. Yani onlarla iyi geçinin. Ayet-i kerimede Rabbimiz bu hususa dikkat çeker. Onların Allah'a şirk emretmesi durumunda ona uymayın ama dünyada da onlarla iyi beraberlik yaşayın. Yani maruf üzere. Günah olmayan hususlarda onlara yardımcı olun. Onlar günaha karşı bizden yardım isterlerse, ya da şöyle diyelim, günah işleme ya da günah bir davranış adına bizden yardım isterlerse biz onlara orada yardım etmeyelim. Ama insani bir husus söz konusu, orada elbette yardım edeceğiz. Elbette onlarla iyi geçinmeye çalışacağız. Bu önemli çünkü onların da bizim üzerimizde son derece hakları var. Dünyaya gelişimizde Allah onları vesile kılmış. Bu bakımdan kafir olan ana babaya karşı da böyle bir marufta yardım etme noktasında Cenab-ı Hak o alanda fırsat veriyor ve o alanda o şekilde davranmamızın gerekli olduğuna dikkat çekiyor. Evet, insanın demek ki zaman zaman efendim Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihattan koparan hususların çoğu bunlar. Burada sayılan 8 madde efendim aşağı yukarı insanı Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihattan alıkoyabiliyor. Böyle bir durumda demek ki insan bu sayılanlar uğruna eğer şu üç husustan geri duruyorsa orada bir tehlike var. Zira Cenab-ı Hak böylelerinin başına bir musibet geleceğini ya da istenmeyen şeyler olacağını, haklarında iyi sonuçlar doğurmayacağını açıkça bu ayette فَتَرَبَّسُ حَتَّى يَتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ artık diyor, bekleyin, Allah emrini verinceye kadar bir bekleyin bakalım. Gözetleyin hatta, gözetleyin. Başınıza geleceği siz düşünün artık. Başınıza geleceği siz düşünün. Ya dünyevi zararlar, ya uhrevi zararlar. Uhrevi zararlar, yani ahirete dair zararlar kesin. Ama dünyada bile Allah'ın rahmetinden mahrum kalabileceğiniz zor durumlar ortaya çıkabilecektir. Ve bir takım efendim Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden, ihsanından, fazlından mahrum kalacaksınız. Hatta cezalar söz konusu olabilecek. Ve ayetin sonunun bitiş cümlesi de önemli. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Buradan şunu anlıyoruz. Eğer insan bu sayılan gruplar uğruna, yani babası, işte kardeşi, aşireti, efendim bir şekilde evleri, ticareti, bunlar uğruna eğer Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihattan geri kalıyorsa ya da bunları daha çok seviyorsa, o sevgi hali ve o sevginin tabii sonucu olarak ortaya koyduğu duruş bir fasıklık duruşu. Fasık büyük günah işleyen demek aslında. Büyük günah. Fasık aslında bir diğer mana itibariyle ana yoldan çıkan demek. Allah'ın hududunu aşan demek. Allah'ın çizdiği kırmızı çizgileri aşan adam. Buna fasık diyoruz. Büyük günah işlemiş kişi. Bir kere bu insan fasıklar güruhuna giriyor. İkincisi, böyle bir güruha girdikten sonra da Allah'ın hidayetinden mahrum kalıyor. Allah diyor hidayet etmez. Ne demek hidayet etmez? Artık onlar hakikati doğru değerlendiremezler. Allah çünkü gerçekleri onlara gösterecek şekilde bir hidayetten onları mahrum kılmıştır. İki, hidayet aynı zamanda Allah'ın bir kulunun adeta elinden tutması demek. Allah onların elinden tutmayacak anlamına gelir. Kendi başlarına kalacaklar anlamına gelir. İnsan kendi başına kalırsa Allah muhafaza buyursun nefsiyle baş başa kalır çoğu zaman. Zaten nefsi de var gücüyle kötülük emreden bir iç düşman. Öyleyse siz insan ve cin şeytanlarıyla ve nefs şeytanlarıyla baş başa kalırsınız. Hani şöyle bir Efendimiz'e nispet edilen bir dua var ya, ya Rabbi beni bir an göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırakma. Sen bir an değil artık bir ömür nefsinle baş başa kalan bir adam oluyorsun. Allah'ın hidayetinden mahrum kalıyorsun. Yani ne büyük bir mahrumiyet bu. Ne büyük bir mahrumiyet. Eğer Yüce Rabbimiz bize hidayet etmeyecek olursa hakikati nasıl bulur insan? Hakikat üzere nasıl yürür insan? Nasıl muvaffak olur insan Allah'ın razı olacağı şekilde? Mümkün değil. İşte bu büyük suç. Şu Allah Resulü ve Allah yolunda cihadın önüne geçirilen her şey esasen böyle bir tehlikeyi içinde barındırıyor. Cenab-ı Hak gönlümüze hakikaten Zat-ı Uluhiyetinin sevgisini, Habibinin sevgisini ve kendi yolunda cihad etmenin sevgisini en güzel, en yüksek, en derin sevgiler halinde lütfetsin diye dua edelim efendim. Bu önemli bir şey. Sevgi son derece belirleyici bir duygu. Evet, 25. ayette şöyle devam ediyor. لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاطِنَ كَث۪يرًا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ Andolsun Allah size birçok yerde yardım etmiştir, zafer nasip etmiştir. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ Bir de Huneyn gününde oldu bu yardım. Birçok yerde oldu, bir de Huneyn'de oldu diyor. Bu ayetleri tam bitirelim, sonra bu konu üzerine inşallah Huneyn meselesi üzerine duracağız. Huneyn'le ilgili devam ediyor şimdi ayet. İz a'cebetküm kesratukum. Hani çokluğunuz sizi kendinizi beğenmeye sevk etmişti. Yani kendinize hayran olmuştunuz adeta. O sayıca çok olmuştunuz. O da size böyle bir kendinizi beğenme hissi yüklemişti. O Huneyn gününde. Felem tuğne anküm şeyen. Halbuki bu çokluğunuz size bir fayda sağlamamıştı. Vadaqat aleykumul ardu bima rahubet. Hatta bütün genişliğine rağmen bütün yeryüzü size dar gelmişti. Thumme velleytum müdbirin. Sonra arkanızı dönüp kaçmıştınız. Efendim hadise şöyle. Mekke fethedilmiş. Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bir idari tanzim yapıyor. Yönetimi tamamen İslami esaslar üzerine gerçekleştiriyor. Putlar temizleniyor Kabe'den. 360 kadar put yıkılıyor. Hak geldi, batıl zahil oldu diyerek müthiş bir temizlik harekatı var Mekke-i Mükerreme'de. Yeni görevlendirmeler var. Artık Müslümanlar çoğalmış, Mekke'ye hakim olmuşlar. Etrafta da tedirgin müşrikler var. Özellikle Hevazin kabilesi, Huneyn taraflarında yaşayan ve Taif'te oturan Sakif oğulları, bunlar da müşrik, kendi putları da var. Bu başarıyı hazmedemiyorlar. Ve hatta Mekke müşriklerini belki küçümsüyorlar. Onlar beceremediler. İşte Muhammed'in ve ashabının hakkından gelemediler diyerek onlara üstten bakıyorlar. Ve işte kendi aralarında anlaşmışlar. Müslümanlara karşı bir ölüm kalım harbi açacaklar. Çünkü şöyle bir tedirginlik yaşıyorlar. Diyorlar ki bugün onlara yarın bize. Madem Mekke'yi de fethetti şimdi bunlar. Bunların artık önünde hiç durulmaz. Bize de saldırırlar bunlar. En güzeli biz, onlar bize saldırmadan biz onlara karşı bir hazırlık yapalım diye bir hazırlığa giriyorlar. Büyük bir ordu hazırlıyorlar. Ve onlar savaş usullerinde eğer savaş mahalline ya da savaşacakları yere çocuklarını, hanımlarını, mallarını, mülklerini getirirlerse bu şu anlama geliyor. Artık biz bütün varımızla, yoğumuzla bu bizim artık son savaşımız. Savaşımız ve ölüm kalım harbi diyerek böyle bir hazırlık. İşte tam da böyle bir hazırlık yapıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bundan haberdar oluyor. Haberdar olunca hemen Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam bu yakın tehdide karşı o Mekke'yi fetheden 10 bin kişilik ordu artı yeni Müslüman olan Mekke'den de 2 bin kişi daha dahil oluyor. 12 bin kişiyle bu Hevaz'ın kabilesine doğru, onların bulunduğu yöne doğru hareket ediyor. Tabii burası neresidir bölge olarak? Burada müfessirlerimiz de İslam tarihçilerimiz konuyla ilgili farklı görüşlere sahipler. Kimisi diyor ki Mekke'ye işte 10 mil mesafede bir Taif ile Mekke arasında bir yerdi burası. Kimisi diyor ki yok, Taif'e 30 mil mesafede, Taif'in doğusunda ya da bir başka görüşe göre kuzeyinde bir yerdir. Artık yeri tam şu an bilemiyoruz. Ancak anlaşılan Mekke'nin dışında bir bölge ve o bölgede de güçlü bir toplum var. Bu Hevazinliler de tam savaşçı bir kabile deniyor kitaplarımızda. Ve son derece cengaver şeyleri var, savaşçıları var. Kendilerine güveniyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu tehlikeyi de bertaraf etmek üzere 12 bin kişilik orduyla Huneyn'e doğru yola çıkıyor. Ve hatta yolda giderken 12 bin kişilik bir ordu, Müslümanlar öyle bir kalabalık ordu görmemiş. Efendim bakıyorlar ki artık diyorlar bu orduyu kimse yenemez. Yani son derece rahatlar. Önümüzde kimse duramaz. Resulullah başımızda ve bizde 10 bin kişi, bu çokluğa ne dayanır diyerek adeta böyle bir kendilerini beğenme hali ortaya çıkıyor. Bu Huneyn vadisine doğru yaklaşınca onlar da o vadinin sağına ve soluna okçularını yerleştirmişler. Ve hemen bir böyle sabah erken vakitte, fecir vaktinde tanyere ağarmadan hücuma geçiyorlar. Yani oklarla uzaktan atışlar yapıyorlar. O dar bir geçit demek orası. Böyle bir beklemedikleri bir anda Müslümanlara böyle bir saldırı söz konusu olunca, hatta rivayete göre önde olanların büyük bir çoğunluğu da yeni Müslüman olanlardan oluşuyormuş. Ve müthiş bir panik başlıyor. Kaçışmaya başlıyorlar. İşte sağdan soldan ok geliyor. Hatta Resulullah'ın etrafında kimse kalmıyor neredeyse. Rivayete göre 100 kişi kadar kalıyor. Yani 12 bin kişiden 100 kişi kadar kalıyor. Herkes kaçışmaya başlıyor. Arkalara sonra ordunun geri taraflarına bu haber ulaşıyor. Kimi zayıf imanlılar konuşmaya başlıyorlar. Artık diyorlar Muhammed'in sihri bozuldu diyorlar. İşte tabii münafık eksik olmaz. Hele hele güçlüyseniz o güçlü dönemde böyle menfaat icabı sizin aranıza giren çok münafık tipler olur. Demek ki o dönemde de var bunlardan. Artık hatta Muhammed ölmüş, Araplar tekrar eski dinlerine döneceklermiş şayiaları yayılmaya başlıyor. Ama bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atını geriye sürmüyor asla. Ve ben Allah'ın Resulüyüm, ey muhacirler, ey ensar, yanıma doğru gelin diye nida ediyor. Yanında amcası Abbas var, onun sesi daha gür. Abbas diyor, hadi yüksek sesle onları çağır bu tarafa. Abbas radıyallahu anh de, ey Akabe beyatında bulunan ensar-ı kiram, ey işte Rıdvan beyatında bulunan müminler, Resulullah burada yaşıyor aramızda, koşun diye davet ediyor. Daha sonra Müslümanlar yavaş yavaş Efendimiz aleyhissalatü vesselam hazretlerinin etrafında toplanmaya başlıyorlar. Efendimiz o kadar atını ya da devesini, bineğini sürüyor ki düşman üzerine. Ebu Süfyan, amcası Abbas, ya Resulallah daha ileri gitmeyin ne olur diyerek atının gemini tutmaya çalışıyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu cesareti ve bu kararlı duruş neticesinde bütün Müslümanlar artık yeniden toparlanıyorlar. Ve oradaki Huneyn'de toplanan o gruba karşı, düşman grubuna karşı büyük bir zafer elde ediliyor. Ve bu zafer neticesinde büyük bir ganimet ortaya çıkıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o ganimetleri, esirleri daha sonra taksim ediyor. Bu hadise tabii uzun bir hadise. Sonra Hevazin kabilesi de Müslüman oluyor. Ve Müslüman olduktan sonra esirleri kendilerine iade ediliyor. Peygamberimizin süt annesi Halime annemiz de o kabileden olduğu için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara çok hususi davranıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel davranışının neticesinde onlar İslam'ı kabul ediyorlar ve zafer ortaya çıkmış oluyor. İşte Yüce Rabbimiz burada Müslümanlara hatırlatmada bulunuyor. Hani Allah diyor zaten size birçok yerde yardım etti. Bak Huneyn'de de yardım etti. Orada diyor siz Allah'ın yardımına değil de çokluğunuza güvenmiştiniz. Bu sizin tabiri caizse bakış açınızda bir eğrilme meydana gelmişti. Bir sapma meydana gelmişti. Ve bunun da sonucunu görmüştünüz. Ve Allah orada size yardım etti de bu sayede adeta zafere erdiniz hatırlatmasında bulunuyor. İşte bu noktada belki fatihleri bekleyen en büyük tehlikenin o zafer sarhoşluğuyla kibir ve gururun kendini beğenmenin ortaya çıkması olduğunu görüyoruz. Tarihte de bunun birçok misalleri var. Gerçekten nerede kendinizi en güçlü hissetmeye başlarsanız orada ayağınızın kaymaya başladığını görüyorsunuz. Devletler bazında da bu böyle, fert bazında da bu böyle, şahıs olarak da böyle. Onun için insan varlıkta iken de sürekli Allah'a sığınabilmeli, sürekli istiğfara yönelebilmeli. Yüce Rabbimiz onun için belki o اِذَا جَاءَ نَسْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ o Nasr suresinde o fetih diyor geldiği zaman, Allah'ın yardımı geldiği zaman ve insanların diyor Rabbimiz bu İslam'a grup grup böyle girdiğini gördüğünüz zaman ey Nebi Ekrem Allah'ı tesbih et ve istiğfarda bulun buyuruyor. Demek ki zafer neticesinde de insan istiğfar edebilecek bir halet ruhiye içerisinde kendini görmeli ve Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeli. Ya Rabbi sensin bunu nasip eden, veren demeli. Nitekim Kanuni ile ilgili böyle bir şey anlatılır. Barbaros Hayrettin Paşa böyle düşman kadırgalarını yenmiş, saray boruna doğru önünde sürütüp getiriyor. Hepsinin efendim içinde esirler var. Her şeyiyle beraber Topkapı'ya doğru geliyor. Bu zafer haberi de padişaha daha önceden ulaşıyor. Onlar da saray burnunda, Topkapı'da bu manzarayı seyrediyorlar. Paşalardan birisi diyor ki hünkârım diyor, tarih diyor böyle bir tabloyu ne kadar seyredebilmiştir ki diyor. Artık diyor ne kadar fahretseniz yani övünseniz, iftihar etseniz yeridir diyor. Kanuni de demek ki o büyük insan, gönlü de derin bir insan. Paşa, paşa diyor. Bu manzara karşısında biz fakir yani övünme mi yapacağız yoksa şükür mü etmemiz gerekir diyor. Bize düşen şükürdür. İftihar etmek değil. Övünmek, büyüklenmek, gururlanmak değil diye bir tam bir ders veriyor. Bu önemli bir şey. Yani gerçekten fatihlerin belki kalbi anlamda da fatih olduklarını gösteren en önemli nişanlardan bir tanesi bu. Mümin insanda gurur ve kibir hiçbir zaman yakışık almıyor demek ki. Sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gururlu kimseye karşı kibirli davranmak sadakadır buyurur. Yani karşınızda çok gururlu, kibirli birisi varsa ona karşı kudretinizi gösterebilirsiniz. Burada bir sakınca yok. Ama normal şartlar altında gurur ve kibir her zaman insanı tabiri caizse mağlup eden bir hastalıktır. Bir kanser hücresi gibi insanın içine girer ya da devletin içine girer ve netice itibariyle onu tuş eder efendim, mağlup eder. Evet, bu Huneyn'de de işte Müslümanlar başlangıç itibariyle böyle çokluklarına bakarak kendilerini beğenmiş oluyorlar ve Rabbimizin ifadesiyle yeryüzü diyor bütün genişliğine rağmen dar gelmişti size. Yani nasıl demek ki böyle bir o panik hali hepsinin kaçacak delik arıyor adeta. İlk etapta o savaşın ilk safhalarında ama Cenab-ı Hak sonra tekrar efendim onları topluyor peygamberimizin duruşu neticesinde. Ha, buradan bir edep daha ya da bir hayatımıza bir prensip daha alabiliriz, o da şu. Bu nevi panik hallerinde, bu nevi bozgun hallerinde, bu nevi efendim durumlarda, baskın hallerinde önderlik diyelim, liderlik diyelim, işin önünde olan kimseler dik dururlarsa, zaaf göstermezlerse, cesaretle ölümü göze alarak bir şekilde halkının önünde durabilirlerse, işte Cenab-ı Hak orada yeniden bir toparlanma, yeniden bir güç, kudret, iktidar lütfediyor ve o bozgun, o panik bertaraf ediliyor, yeni zaferlere kapı açılıyor. Burada da her çeşit liderlikte Bu anlamda dik duruşun önemli olduğunu görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte orada bir komutan edasıyla ben Allah'ın Resulüyüm, ey muhacir, ey ensar diyerek atını düşman üzerine doğru ileriye sürmesi, geri adım atmaması bütün sahabeyi yeniden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında kenetlemiştir. Bu önemlidir. Milletler tarihinde de bu böyledir. Devletler tarihinde de bu böyledir. Cesaretli liderler, ölümden korkmayan liderler, davalarına tam inanmış liderler daima halkları tarafından korunmuş ve halklar onları yalnız bırakmamışlardır. Ancak liderliklerde çözülme meydana gelirse, o zaman istediğiniz kadar kalabalık olun, o kalabalık çok kısa bir sürede dağılacaktır. Bu da önemlidir. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Demek ki liderde böyle bir mıknatıs özelliğinin oluşması için o kendi değerlerine tam inanmış, tam bağlanmış ve ölümüne, yani bütün varlığıyla ölümüne, davasına kilitlenmiş olması son derece önemli bir husustur efendim. Devam edelim. Bu yine Huneyn'le ilgili ayet devam ediyor, 26. ayet. ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلٰى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ Sonra sizin o kaçışmalarınızdan sonra Allah Resulünün ve müminlerin üzerine sekineyi indirdi. Sekine bir iç huzur, bir kararlılık duygusu yüreklerinize indirdi. Ve enzele cunuden lem teravha ve sizin görmediğiniz ordular da indirdi Allah. Bu ordular kimlerdir? Meleklerden olabilir, cinlerden olabilir, daha bizim bilmediğimiz başka ordular vardır Yüce Rabbimizin. Hani öyle buyuruyor çünkü alemlerin Rabbi. Velillahi cunudus semavati vel ard. Göklerin ve yerin orduları ona ait. Ve la ya'lemu cunuda rabbike illa hu. Rabbinin ordularını ancak o bilir buyuruyor. Ancak kendisi bilir. Bakınız. Demek ki o orduların neler olduğunu yalnız Allah biliyor. Bildirdiği kadarını peygamberi de bilir. Belki kalp gözü açık müminler de görür. Ancak bu ayetten onu anlıyoruz ki peygamberine bile bildirmediği Allah'ın orduları vardır. Ama o orduların mahiyetini biz çözemeyiz, bilemeyiz. O bildirmediği için bilemeyiz. Ve bu ayette de açıkça Rabbimiz ve enzele cunuden lem terauha, görmediğiniz ordular indirdi Allah diyor. Orada da bir ordular indi. İşte o ordular insanın iç dünyasına bir takım efendim güven telkin eden, cesaret telkin eden aşılayan ordular mıdır? Daha başka varlıklar mıdır? Doğrusu biz o konuyu bilmiyoruz. Ayette de buna dair pek bir açıklama yok. Bazı ayetlerden yola çıkarak bazı müfessirlerimiz bunların melekler ordusu olduğunu ifade ederler. Ancak göremediğimiz ordular sadece meleklerden de ibaret olmayabilir. Olmayabilir. Çünkü Rabbimiz açıkça Rabbinin ordularını ancak o bilir buyurarak sadece kendi zatının onlara bileceğini ifade ediyor. Bu orduların çeşidini bilmiyoruz. Ama Allah haber veriyor. O gün diyor Allah, peygamberinin müminlerin üzerine sekineyi indirdi. Sekine, o iç huzuru veren, o güven duygusu, gönülde istikrarı sağlayan şey, ilahi rahmet. Ve görmediğiniz orduları indirdi Allah. وَعَذَّبَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِر۪ينَ Ve böylece Allah inkar edenlere azabı tattırdı. Zaten kafirlerin alacağı karşılık da buydu. Kafirler mükafatla ödüllendirecek değillerdi. ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ Bundan sonra da Allah dilediği kullarına tevbe lütfetti. Tevbelerini kabul etti. Dilediği kullarının. وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ Allah son derece bağışlayan ve merhamet edendir. Şimdi bu tevbeleri kabul edilen kimseler, bazı müfessirler efendim bunun yine kafirler olabileceğini, çünkü bundan önceki ayet özellikle cezaul kafirin diye biterek thumma yetubullah min ba'di zalik ala men yasha diye devam ediyor. Kafirlerden sonra geldiği için daha çok diyorlar ki bu kafirlerden küfürlerini terk ederek tevbe eden, hakka yönelenlerin tevbelerini Allah kabul eder. Elbette dilediklerini kabul eder. O onun elindedir. Bir böyle anlaşılabilir deniyor. İkincisi şöyle de mana verilmiş. O Huneyn günü bir takım kusur işleyenler oldu. İşte ileri geri konuşanlar oldu. Harpten kaçanlar oldu. Harpten kaçmak büyük bir günahtır. Artı peygamber hakkında ileri geri konuşmak, müminler arasında fesat çıkarmak, fitne çıkarmak, bunların her biri günah. Ve bu günahlar içerisinde, bu günahları işleyen kimseler samimi tevbe ederlerse Allah onların tevbelerini kabul eder. Kimisi göstermelik tevbe ederse de dilediklerinin tevbesini de kabul etmez. Bu anlamda sadece kafirler için değil, aynı zamanda müminleri de içine alan bir ayettir bu tevbe noktasında diye yorumlarda yapılmıştır. Doğrusu her ikisine de gidebilecek bir durum söz konusudur burada. Allah son derece bağışlayan ve merhamet edendir diye Yüce Rabbimiz yine bütün kullarına, kafir kullarına ve günahkar kullarına hep kapı açıyor. Allah'ın rahmetine gelin, Allah'ın mağfiretine koşun diyerek kapı açmış oluyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rahman ve Rahim olan, efendim, gafur olan, afiv olan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Böyle bir bize rahmetini, mağfiretini bol bol gönderiyor ve hatırlatıyor o alemlerin Rabbi olan Rabbimiz Celle Celaluhu. Peki efendim, bugün de burada bitirmiş olalım. İnşallah bir sonraki dersimizde 28. ayetten devam edeceğiz. Tevbe suresi 28. ayetten itibaren devam etmiş olacağız. Allah'a emanet olunuz efendim.